Ayrım 5. Kişisel bir sorun. Kenzaburo Oe. Sayfa 56.
Bert açık kapıyı tıklatarak içeri girip üç adamı başını eğerek selamladı. Sonra döner koltuğu üzerinde dengesini koruyacak şekilde yalnızca başını çevirerek kendisine bakan kayınpederine doğru ilerledi. Üç adam hep birlikte herhangi bir anlam içermeyen gülümsemeleriyle Bert'in önlerinden geçişini izlediler. Onlar için Bert bir nebze özel bir varlıktı ama aynı zamanda ciddi olarak ilgilenmeleri gerekmeyen bir yabancıydı artık. Haftalar boyu nedensizce içmeye devam ederek lisansüstü çalışmasını yarıda kesen tuhaf, farklı bir adamdı neticede. Bird'ün yaklaşmasıyla birlikte döner koltukta doğrulan kayınpederi yerinden kalkmaksızın gıcırtılar çıkartan koltuğun üzerinde ona döndü. Bird, profesörün kızıyla evlenmeden önceki alışkanlığını bozmayarak "Hocam," diye seslendi. "Bebek doğdu mu?" diye sordu profesör, arkalığı yüksek diğer döner koltuğu işaret ederek. "Evet, doğdu doğmasına ama," dedi Bird. Bunları söylerken sesinin gitgide kesik kesik çıkmaya başladığını fark edince bir an duraksadı. Sonra her şeyi bir çırpıda anlatabilmek için kendini toparlayarak "Bebekte beyin fıtığı var. Doktorlar en fazla yarına kadar, bilemediniz, birkaç günlük ömrü olduğunu söylüyorlar. Karımın bir şeyi yok," dedi. Döner koltuğun arkalığı duvara denk gelince tam olarak döndüremeyen profesör böyle karşı biraz çapraz duruyordu. Aksaçlarının altında kalan, aslanı andıran, cildi pürüzsüz yüzü fark edilebilir ölçüde yavaş yavaş pembelendi. Torbalanmış göz kapakları ise kana batırılıp çıkarılmış gibi kızıllaşmıştı. Bert kendi yüzünün de kızardığını hissedebiliyordu. Bert gün doğumundan o ana kadar yapayalnız ve çaresiz olduğunu bir kez daha aklından geçirdi. "Beyin fıtığı mı? Sen bebeği gördün mü?" diye sordu profesör kesik kesik çıkan sesiyle. O seste de karısınınkine benzer tınılar yakaladıysa da profesörün sesini duymayı özlemişti. "Gördüm. Bebeğin başı tamı tamına Apolliner gibi sargılar içerisindeydi," dedi Bert. "Apolliner gibi sargılar içerisinde," dedi profesör, duyduğu küçük bir şakayı tekrarlıyormuş gibi bir tavırla. Sonra Bert'den ziyade o üç doçentle konuşuyormuş gibi, "Neyse, doğmamış olmaktansa doğmuş olmanın iyi olup olmadığını anlayamadığımız bir devirdeyiz zaten," dedi. Bert, üç adamın kendilerini bastırmaya çalışarak da olsa seslice güldüklerini duyunca dönüp adamlara baktı. Adamlar da bakışlarını Bert'ten ayırmadılar. Gözlerinde zaten tuhaf bir adam olan Bird'ün başına öylesi anormal bir şeyin gelmiş olmasını çok doğal karşılarmış gibi bir hal vardı. Bunu rahatça anlayabilen Bird'ün içinden isyan etmek geldi. Çamura bulanan ayakkabılarına bakarak "Her şey bitince tekrar telefonla ararım sizi," dedi. Profesör tek kelime bile etmeksizin koltuğunu hafifçe oynattı. Bird, profesörün artık sıradanlaşan koltuk rehavetinden bıkmış olabileceğini düşündü bir an. Artık kayınpederiyle konuşması gereken her şeyi konuştuğunu sanıyordu. Durumu karısına açıklarken de böyle kısa ve öz olarak anlatabilecek miydi acaba? Hayır, buna imkan yoktu. Gözyaşları, yüzlerce soru, çaresizlik, boğazda sızı ve alev alev yanan bir kafa, Bird ve karısını sarmalayan sinir krizi zinciri. "Hastanede halletmem gereken işlemler var, izninizle," dedi Bird nihayet. "Geçmiş olsun," dedi profesör koltuktan kalkmak için hamle yapmaksızın. Bert biraz daha kalmasını söylemediği için kendini şanslı hissetmişti. O sırada profesör, "Etajerimde bir şişe viski var, alabilirsin," dedi. Bert gerilmişti. Üç doçent de bir an gergin bakışlarını Bert'e yönelterek olanları dikkatle izlemeye koyuldular. Elbette profesör de o üç doçente Bert'ün haftalar boyu sarhoş kaldığı o dönemi ayrıntılarıyla biliyor olmalıydılar. Bert bir an tereddüt ettiyse de dershanede öğrencilere okuttuğu kitaptan bir cümle aklına geliverdi. "Are you kidding me? Kidding me?" İngilizce, "Benimle dalga mı geçiyorsun? Alay mı ediyorsun sen?" Fakat Bert etajerin üstüne çömelerek dolap kapağını açıp Johnny Walker şişesini iki elinin arasında tutarak çıkardı. Gözleri kızaracak ölçüde buğulu bir sevinç dalgasının içini kapladığını hissedebiliyordu. "Belki de bu son günah ama geri çekilmeye niyetim de yok." "Teşekkür ederim," dedi Bird. Bird'i izleyen üç doçentin gerginlikleri yumuşamıştı. Profesör pembeleşen yüzünü yönünü değiştirmeksizin döner koltuğunu ağır ağır ilk baştaki yönüne çevirdi. Bird adamları seri bir hareketle başıyla selamladıktan sonra ofisten dışarı çıktı. Johnny Walker şişesine sanki el bombası taşıyormuş gibi titizlenerek sarılıp taş döşeli orta bahçeye indi. O andan itibaren özgürce geçirebileceği bir zamana sahip olma düşüncesiyle Johnny Walker birbirine bağlanmış, Bird'in zihninde tehlikeli önsezileri gezinmeye başlamıştı. Yarın, belki ertesi gün, olmadı bir haftalık rahat bir zaman sonrasında bebeğin o feci ölümünü öğrenen karısıyla birlikte zalim sinir krizleriyle çevrili bir zindana atılıverecekti. Dolayısıyla o günkü bir şişe viski ve özgürce geçirebileceği saatler onun yerden göğe kadar hakkıydı. Bird aklından bu düşünceyi geçirerek içinde çalmaya başlayan tehlike sinyallerini bastırmayı başardı. Sinyaller korkakça susuvermişti. Hadi bakalım, içmeye başlayayım şu Johnny Walker'ı. Fakat saat henüz 12.30'du. Bird önce kirada oturdukları evin çalışma odasına dönüp içmeye başlamayı aklından geçirdiyse de bu açık olarak yapabilecek en kötü plandı. Oraya dönecek olursa ev sahibi yaşlı çift ve tanıdıkları doğrudan yanına gelecek ya da telefonla arayarak bebeğin durumunu soracaklardı. Üstelik yatak odasına baktığında beyaz bebek yatağı belki de bir hayalet gibi boğazına sarılıverecekti. Bird başını sertçe sağa sola sallayarak o fikri aklından atmayı başardı. Çevremde tanımadığım insanlardan başka kimsenin olmayacağı ucuz otellerden birinde mi kalsam acaba? Fakat Bird içeriden kilitli bir otel odasında tek başına içmek düşüncesi karşısında korkuya kapılıverdi. Birden aklına kadın arkadaşlarından biri geldi. Kadın yaz kış gündüzleri karanlık yatak odasına kapanır, mistik konular üzerinde düşünmeye çalışırdı. Odayı göz gözü görmeyecek kadar tütsü dumanına boğarak. Akşam saatlerinde de evinden ayrılırdı. Bird üniversitenin ana kapısından çıkınca taksi beklemeye başladı. Caddenin karşı tarafındaki kafeteryanın camlarının ardında az önceki eski öğrencisi arkadaşlarıyla birlikte oturuyordu. Oğlan hemen Bird'ün farkına varıp cana yakın bir yavru köpek gibi içten bir hareketle onu selamladı. Arkadaşları da hangi duygularla olduğu belli olmasa da dikkatli gözlerle Bird'ü süzdüler. O oğlan arkadaşlarına benim hakkımda neler anlatır acaba? Haftalar boyu sarhoş gezdikten sonra lisansüstü öğrenimini bırakıp dershane öğretmenliğini seçecek kadar anlamsız coşkuların, belki de korkuların esiri bir adam. Yine de eski öğrencisi Bird taksiye binene kadar gülümsemesini bozmadan bakmayı sürdürdü. Araç hareket ettikten sonra Bird kendisine merhamet edildiğini farkına vardı. Son ana kadar şimdiki zaman kalıbı ile isim fiil arasındaki farkı öğrenemeden dershane günlerini tamamlayan, ancak kendininki kadar bir beyne sahip eski öğrencisinin merhameti. Bird, o kadın arkadaşının oturduğu yere nasıl gidileceğini şoföre tarif etti. Devasa bir viyadükle geçilen sayısız tapınak ve küçük mezarlıkla çevrili bir tepeydi. Arkadaşı sokağın dip kısmında köhne bir müstakil evde tek başına yaşıyordu. Bird onunla üniversiteye girdiği yılın Mayıs ayında sınıf kaynaşma yemeğinde tanışmıştı. Kız kendini tanıtırken alev görünen anlamındaki adı Himiko'nun nereden geldiğini bilen olup olmadığını sormuş. Bird de onu coğrafya kayıtları içeren klasik Fudoki eserindeki Higo yöresi anlatısından geldiğini söyleyerek yanıtlamıştı. İmparator Hazretleri kürekçilere emretti. Alevler görünecek ufukta, korkmadan ilerleyin. Böylece Bird ve Kyushu adasından gelen kız öğrenci Himiko arkadaş olmuşlardı. Bird'ün üniversitedeki az sayıdaki kız arkadaşları, özellikle de taşra kökenli edebiyat fakültesi öğrencileri, en azından Bird'ün bildiği kadarıyla hepsi mezuniyet yaklaştığında tanımlanamayan yaratıklara dönüşmüşlerdi. O kızların hücrelerinin bir kısmı günden güne gelişip deforme olarak sonunda da davranışları vıcıklaşmış, yüzlerini hüzünlü ifadeler kaplamıştı. Sonra da mezuniyet ertesinde günlük yaşama uyum sağlayamamışlardı. Evlenenleri boşanmış, işe girenleri ayrılmıştı. Hatta hiçbir şey yapmaksızın zamanını seyahatlerle geçiren biri de komik ve aydınlatılamayan bir kazaya karışmıştı. Acaba neden öyle olmuştu? Sıradan kız üniversitelerini bitiren öğrenciler tüm canlılıklarıyla yeni yaşamlarını ayak uydurup hatta liderliğe soyunabildikleri halde Bird'ün okuduğu üniversitedeki kızlar neden o hale gelmişti? Himiko mezun olmadan önce yüksek lisans öğrencilerinden biriyle evlenmişti. O boşanmamıştı ama onun da kocası intihar edivermişti. Kocasının babası oturdukları evi Himiko'ya vermişti ve her ay yaşamasına yetecek kadar bir parayı vermeye devam ediyordu. Elbette yeniden evlenmesini de istiyordu ama Himiko gündüzleri mistik meditasyonlarla geçirip akşam olunca da spor arabasıyla şehirde dolaşmaktan başka bir şey yapmıyordu. Bird, Himiko'nun sapkın cinsel macera perestlerden olduğuna dair tamamen yalan bir dedikodu da duymuştu. Hatta bunu kocasının ölümüyle bağdaştırdıklarını da. Bird bir kez Himiko ile yatmıştı ama o gün ikisi de feci halde sarhoştular ve cinsel ilişkinin gerçekleşip gerçekleşmediğini bile hatırlamıyorlardı. Daha sonra da aynı şeyi tekrarlamamışlardı. Himiko'nun talihsizce sonuçlanan evliliğinden çok daha önce olmuştu bu. O sıralarda Himiko yoğun arzularla dolu, her şeyden zevk almaya çalışan deneyimsiz bir üniversite öğrencisinden başka bir şey değildi. Bird Himiko'nun oturduğu sokağın girişinde taksiden indi. Cüzdanını çıkarıp kalan parasını süratle saydı. Ertesi günkü dersi sonrasında o ayki maaşından avans çekebilirdi. Bird cebine Johnny Walker'ı tıkıştırdığı ceketindeki şişkinliği koluyla kapatmaya çalışarak hızlı adımlarla sokağa girdi. Himiko'nun farklı yaşantısı çevredekiler tarafından çok iyi bilindiğine göre Himiko'nun ziyaretine gelen herkesin perdelerin arkasından gözetlendiğinden şüphelenmeden edememişti. Bird dış kapının ziline bastı. Yanıt gelmeyince kapıyı 2-3 kez hafifçe sarsarak alçak sesle "Bayan Himiko, Bayan Himiko" diye seslendi. Her görgülü insanın yapacağı gibi. Sonra evin arkasına dolaştığında Himiko'nun yatak odasının penceresinin altında kirli, kibrit kutusu biçimli ikinci el MG'nin park halinde olduğunu gördü. Kan kırmızısı arabanın tentesi açık, koltukları toz içerisindeydi. Uzun süredir hiç el sürülmemiş gibiydi ama aynı zamanda Himiko'nun da evde olduğunun bir göstergesiydi. Bird eziklerle kaplı tampona kendi çamurlu ayakkabılarıyla yüklendi. MG bir kayık gibi sallandı. Bird perdeleri kapalı pencereye doğru bir kez daha seslendi. Derken perde hafifçe aralanarak oluşan açıklıktan tek bir göz Bird'e baktı. Bird MG'yi sarsmayı bırakarak gülümsedi. Kız arkadaşlarının önünde her zaman özgür ve doğal davranabilirdi. "Oo Bird!" Kızın sesi perde ve pencerenin camı tarafından engellenince zayıf ve anlamsız bir iç geçirme gibi çıkmıştı. Bird öğlen ortasında Johnny Walker'ı içmek için en iyi yeri seçtiğini hissedebiliyordu. O günkü ruhsal tablosuna bir artı daha eklemiş gibi bir duyguyla tekrar dış kapıya yöneldi. 5. ayrımın sonu, sayfa 62.